Ayrım 18.
Kemal Paşa fes ve redingot, frock coat, cübbe demek istemiyorum ama İstanbul'in de olabilir giymiş ve Price hem yakışıklı buluyor ve hem de yüzünde vitrilite teşhis ediyor. Paşa savaşta yanlış tarafta cenk eylediklerini söyleyerek mülakata başlıyor. İngilizlerin Anadolu'yu parçalayacağından ve buraya geleceklerinden emin görünüyor. Bir itirazı yok ve temenni ettiği izlenimini veriyor ve İngilizlerin deneyimli Türk valilere ihtiyacı olacağını ekliyor. What I want to know is the proper quarter to which I can offer my services in that capacity. İngiliz valisi olarak hizmet vereceği yeri öğrenmek istiyor. Mülakatta meselesi budur. Price'ın anlattığı masallardan birisi de işte budur. Kemalist tarihçiler Price'ın bu masalını nakzetmiyorlar. Paşa'nın İngilizler ile siyaset oyunu oynadığını düşünmekte inatçıdırlar. Burada duruyorum. 3 nokta üzerindeyiz. Ward Price daha sonra beklenmedik üne erişen bu ziyaretçisiyle daha çok ilgilenmediği ve gözlem yapmadığı için üzüntülerini dillendiriyor ki her gazetecinin benzer durumlarda benzer tepki gösterdiğini okuyoruz. O zamana kadar adını duymamışsa normaldir ve ikincisi bu tür gazeteciler başkadır. Hem görüşme öncesinde ve hem de sonrasında istihbarattan sorumlu Albay Haywood'a haber veriyor, izin alıyor ve rapor veriyor. Haywood önemsemiyor, görev isteyen Türk generallerin hızla artacağından emin görünüyor. İstihbaratçı tavrı olmalıdır. Kürtlerden de dilekçe alıyorlar. Üçüncüsü çok daha teoriktir. Acaba samimi olmak mı olmamak mı Kemal Paşa'yı yüceltir? Price görüşmede hazır bulunan Rifat adlı bir Türk generalinin yıllar sonra Mustafa Kemal Paşa'nın samimi olduğunu ve İngilizlerin ciddi olarak Anadolu'ya gelmemekle büyük hata yaptıklarına kendisini söylediğini de aktarıyor. General Rifat İngilizleri Anadolu'da kök salmış görmekten yanadır. Kemalist tarihçiler Kemal Paşa'nın doğduğu andan itibaren kurtuluş mücadelesine kararlı olduğu konusunda yemin ediyorlar. Doğru olması da muhtemeldir. Ancak Mustafa Kemal'i bir 19. yüzyıl paşası olarak düşünürsek, bu türde kuvvet görünce isyan refleksi var, kuvvet toplamaya eğilimlidirler. Bu da Kurtuluş Savaşı'daki rolünü justifiye etmek için yeterli görünüyor. Buradan devam ediyorum. Price'ın anlattıkları arasında başka masallar da var. 1938 yılındaki cenazede bulunmuş, hemen önce de gelmiş, Gazi de en kibar sözcükle gerileme teşhis etmektedir. 30'lu yıllarda önemli hiçbir işle uğraşmadı ve hep manevi kızlarıyla vakit geçirdiğini haber veriyor. Manevi kızlar ise Paris'ten giyiniyorlar ve Paşa Hazretleri bunlarla oynamayı seviyor. Bir Ankara akşamı yüzme havuzunun başında eğlenirlerken birdenbire iki manevi kızına öylece havuza atlamalarını emrediyor. Kızlar güzel roplarıyla havuza dalıveriyorlar. Neşeli oldukları rivayet edilmektedir. Aynı gece Paşa Hazretleri birdenbire kızların annesine de aynı emri veriyor. Anne de havuza dalmakta tereddüt göstermiyor. Ancak yüzme bilmediği için bir miktar sorun yaşadığı da kayıtlarda var. Bir tek İsmet Paşa Hazretleri bu eğlencelerin dışında kalabilmektedir. Mevhibe Hanım'ı da mümkün olan ölçüde uzak tutmaya çalışıyor. Kemal Paşa çok ısrarcıdır. Bu sahnelerdeki davranışlarını göz önüne getirdiğimde İsmet Paşa ile Kont Karen'in arasında bir akrabalık tespit edebiliyorum. Ciddi, hürmetkar ve buz soğukluğundadır. İzin isteyerek işine dönmektedir. Price'ın masalında son detayı buraya bıraktım. Gelibolu ile ilgilidir. Price'tan aktarıyorum. The manager of the Para Palace brought me another invitation. This time to take coffee with a Turkish general who had commanded one of the armies at the Dardanelles. His name Mustafa Kemal Paşa. Conveyed nothing to me at that time. Para Palace müdürü konuşmak isteyen için Dardanel'de orduların birine kumandanlık yapmış bilgisini getiriyor ve Price o tarihte adı bana hiçbir şey ifade etmiyordu diyor. Neden bu detayı yazıyor? Belki de sadece kendisini ve veya notlarını naklediyor. Bunlar farklı türdendirler. Demek ki Gelibolu'da savaş muhabirliği yapmış olağan dışı özel muhabir Price, mütareke dönemine kadar Mustafa Kemal adını hiç duymamıştır. Resmi tarihçilerin buna neden itiraz etmediklerini hiç anlamıyorum. Aslında Price'ın kitabının tamamını ihmal eğilimi daha güçlüdür. Bizim masalımıza göre ise bu kaydın doğru olması çok muhtemeldir. Mustafa Kemal Bey'in Gelibolu'daki savaşı 1918 yılına kadar Gelibolu'da savaş alanı ve kayıtlarının içinde kalıyordu. Orada o ölçüde pek çok subayımız var. Gösterilmek istendiği ölçüde yoksul değiliz ve ben de masalımızla habire bunu naklediyorum. Batı dillerinde theater iki anlama geliyor. Birisi savaş alanı ve diğeri de tiyatrodur. Tiyatroyu ise eninde sonunda ışık oyunu olarak görebiliriz. Çok zaman sahnede olanların hepsini karartıp ışığı birisinin üzerine yoğunlaştırıyoruz. Hep ışıklandırdığımızı görüyoruz. Öyleyse resmi tarih karartma ve gizli tarih aydınlatmadır. Işık oyununu tersine çeviriyoruz. 6. Bölüm Gelibolu'da Türklerle savaşan Siyon Katır Birliği. Bunları bilmiyorduk. Acizleri de bilmediğimizi bilmiyordu ve bu nedenle Cumhuriyet'in bu kadar erken çökeceğini göremedim. İçinden çökertildi, şimdi biliyorum. Hain kimdir? Hep güven verendir diyoruz. Hain güven radyasyonu olandır ve artık Cumhuriyet'i en çok itimat iddiasında olanların çökerttiğinin şuurundayız. İçinden çökertilmiştir. Yavaş yavaş soğukkanlı ve taammüden çökerttiler. Artık biliyoruz. Kim ihanet yoluna girerse önce karanlığı açmaktadır. Cehalet ya da bilgisizlik, daha da önemlisi obskurantizm olmadan ihanet realize edilemiyor. O halde nerede obskurantizm iniyorsa hainler büyüyorlar ve mevzi tutuyorlar demektir. Düstura mutabıktı. Bizde de ihanet ile obskurantizm ile birlikte çıktılar. Bilmek devrimcidir diyorsam bunun için diyorum. Bunun için habire bilgi taşıyorum. Dilimizde i ile e arasında bir fark yoktur. Eski karakterlerle bn yazılıyor. Arasına i de e de konulabilir. Birisi bin ve diğeri ben oluyor. Şu anlamda fark yoktur. Bingür aslında Bengur oluyor. Bengurion hep malumdur. Liman sözcüğünü batı dillerinde leman yazmak daha doğrudur. Ancak bu adı Hristiyan kavimlerde göremiyoruz. Liman Paşa'nın Çanakkale ve Gelibolu dahi 1. Ordu Komutanı Liman Paşa'dan bahsediyorum. Hristiyan olmayabileceği şıkkının peşine bu küçük ayrıntı nedeniyle düşmüştüm. Demek ki bahusus ilmi tarihte ilmi lisan ile onomatistik disiplinini ihmal edemiyoruz. Şimdilerde Almanya'da da sakınıyorlar. Arkadaşlarım kanalıyla dedektiflik yapıyorduk. Sanki bir cani peşindeydik. Ne var sanki diyorlardı. Korku seziyorduk. Ama araştırmada inat önemlidir. Musır olduk. Teyit ettiler. Ayrıca Sander versiyonunun da bu yönde işaret verdiğini biliyordum. Bin ya da ben ve son, Nobelli iktisatçı Samuelsen var ki Yahudiydi. İle S oğlu manasındadır. Sander veya Sander Ogli bizde ve dünyada öylece taşınmaktadır. Devam ediyorum. Sion aslında Tzion veya Tsion yazılıyor. T manger edilince Zion ya da Sion söylüyorlar. Gelibolu'da düşman askerlere ve topçu ve piyade atışımız altında katırlarla su ve cephane taşıyan bu nakliyat birliğinin adı da çok zaman Zion Mule Corps olarak yazılıyor. Bizde Sion ve çokça da Sion'dur. Ancak bu sadik karakterini Selanik'in İtalyan kesimine yakın olanlar Ç olarak da söylüyorlardı ve biz de Ç aldık. Sander'e Çander veya Çandar da diyoruz ki Liman Paşa ile aynıdırlar. Fakat bu aynıyet şimdi bizim kapsam alanımızın dışında kalıyor. Öyleyse arayan buluyor. Dr. Rick Hitler's Jewish Soldiers adlı çalışmasında kapsam dışı olmasına karşın The Commander and Chief of the Military Mission in Turkey, who masterminded the Allied defeat at Gallipoli in 1916, General Otto Liman von Sanders. Liman Paşa'ya da uzanarak hem müttefiklerin Gelibolu'da mağlubiyetinin tüm şerefini Liman von Sanders'e veriyor ve hem de Yahudi olduğunu not ediyor. Böylece bulmuş oluyoruz. Başkaları da olmalıdır. Başka yerlere bırakıyorum. Peki ne var? Çok mu önemli? Böyle sorularla hep karşılaşıyoruz. Bu tür sorulara karşı Jabotinsky, The Jewish War Front nam eserinde maruf Talleyrand'ın Si cela ve sans le dire, cela ira mieux en lisant deyişini tekrarlıyor. Öyle söylemeden de oluyorsa söylemek çok daha iyidir anlamındadır. Tabii buradaki ilk ibareyi söylemeye gerek yok olarak da anlıyoruz. Öyleyse de söylemekte sakınca yoktur. Ayrıca isabet buluyoruz. Kaldı ki çok yararlıdır. Ol tarihte Almanya hem Siyonist idi ve hem de Siyonizmin bayrağını taşıyordu. Biz resmi tarihte Kayser'in Sultanahmet zamanında İstanbul'u ziyaretini yazmaktan hep gururu çıkıyoruz. Osmanlı Kudüs'üne gidip haç yaptığını ise örtüyoruz. İlaveten eğer Almanya Yahudilerin koruyuculuğunu üstlendiyse bir Yahudi ve muhtemelen Siyonist bir Alman generali Türk ordusuna komutan tayin etmesini beklemek durumundayız. Bazı kaynaklarda ve özellikle Ermeni iddialarında Liman Paşa'nın her cephede özel mutfağının yanında olduğu da bildiriliyor. İbraniyette koşer diyoruz. Bin netice Liman Sanders'in Musevi dininin emirlerine harfiyen riayet ettiğini de idrak ediyoruz. Güzel ve çok hoş. Bunu birlikte savaştığı hiçbir zabitimiz ve paşamız görmemiş haldeler. Hiçbir yerde kaydına rastlamıyoruz. Demek ki sadece bizim masalımızda var ve hep inanmamayı tavsiye ediyorum. Hemen yukarıda adını andım ve biz Jabotinsky'yi dahi bilmiyoruz. Bir mühim şahsiyettir. Rusya gazetelerinin muhabiri olarak Türkiye'de bulundu. Ancak bir de Dünya Siyonist Teşkilatı'nın İstanbul temsilciliği var. Otobiyografi yazdığını biliyoruz. Fakat Yidiş olduğu için henüz yararlanamıyorum. Parça parça Rusça da olmalı. İttihat ve Terakki şefleri hakkında hiçbir yerde olmayan malumat verebilir. İktibaslarını bilebiliyoruz. Bir eksikliğimizdir. Bununla birlikte Vladimir Jabotinsky'nin The Story of the Jewish Legend tam eseri de kısmi bir otobiyografi telakki ediliyor. Burada I had been chief editor in Constantinople of four Zionist newspapers at the same time ifadesini okuyunca ekstra mühim olduğunu hemen karar verebiliyoruz. İstanbul'da aynı zamanda 1919 yılıdır 4 Siyonist yayın olduğunu öğrenmekle hayli şaşırıyoruz. Jabotinsky bunların 4'ünün birden genel yayın yönetmeniydi. Ensiklopedia Judaica bunların Fransızca, İbrani ve Ladino yayın yaptığı konusunda bizi malumatlar yapıyor. Birinin adı son derece enteresan olup Jean Turk, Fransızca neşriyat yapıyordu. Günlük idi. L'Horreur haftalık olup yine Fransızca çıkıyordu. El Hudeo, Ladino ve Hamevesser İbrani çıkıyordu ve alayını Jabotinsky idare ediyordu. Büyük bir siyonisttir. Adları Yehuda Ben Ari'nin Z.E.V. Vladimir Jabotinsky adlı biyografi eserinden aktarıyorum. Demek ki Jön Türk iktidarında ders adette Türkçe söylenişiyle Jön Türk adıyla bir günlük çıkıyordu ve siyonisttir. Doğrusu böylesini ancak masallarda duyabiliyoruz ve bizimki de masaldır. Ayrıca ben Jabotinsky'nin itirafına itibar ediyorum. Ladino olanı anlıyorum. Yahudilerimiz Yidiş konuşan pek az Eşkenazi haricinde sefarat idiler ve Ladino kelam ediyorlardı. Fransızcaya gelince ol tarihte bizim güzidelerimiz Frankofon idiler. Dolayısıyla Jön Türk'ü hem Siyonist ve hem milli, dolayısıyla milli Siyonist mütalaa ediyorum. Demek ki millicilerimizin bir kısmı Siyonistler ve bu millici Siyonistler benim rezervist tabir ettiğim Rusya'da Bundist ve başka diyarlarda Alelutlak, Aliansist tesmiye edilenlerle kavga halindiler. İbrani neşriyata gelince şaşırtıcıdır. İbrani bilenlerin son derece az olduğunu takdir ediyoruz. Bu nedenle gösteriş yayını sayılıyordu. İbrani konuşmak ve yazmak o zamanlar Siyonizme bağlılığın işareti de telakki ediliyordu. İktidar gösterisindedirler. Jabotinsky, Siyonizmi revizyona tabi tutmak üzere bir cenk başlatmıştı ve diasporada İbrani hegemonyası kurmak önemli hedeflerindendir. Konstantinopol'da ne yaptı? Jabotinsky'nin en otoritatif biyografisini yazan Schechtman buna Rebel and Statesman adını vermişti. İstanbul'da Jabotinsky'nin Zionization of Turkish Jewry, Türkiye Yahudilerinin Siyonizasyonunda çok büyük başarılar elde ettiğini haber vermektedir. Şehitman'dan İstanbul'daki bu 4 Siyonist yayını Rusya Yahudilerinin finanse ettiğini de öğreniyoruz. Jön Türk için Yahudi kaynakları Turkue ya da Türk kullanıyorlar. Jön Türk'ün Jabotinsky sayesinde İstanbul'un en önde gelen ve etkili gazetelerinden birisi haline geldiğini de eklemektedir. Başta Jön Türk olmak üzere bu yayınların Siyonist olduklarını iktidarın bildiğinden şüphe etmiyorum. Jabotinsky Jön Türk liderleriyle temas halindeydi. Bunların Paris'teki grubunun Siyonizme sempatiyle baktığını ve İstanbul'daki şeflerin uzak durduğunu not ediyordu. Ancak bu tasnifte bir tarif meselesi teşhis ediyorum. Revizyonist Siyonist Jabotinsky Siyonizmi Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak olarak anlıyordu. Halbuki bu o tarihte resmi tarif değildi. Resmen devlet telaffuz edilmiyordu. Yakup Kaan misali ağza alanlar şiddetle takbih ediliyorlardı. Filistin'e göçmen yığılmasına razı olanlar Siyonist sayılıyordu. Bu tarif ile bakarsak sempati meselesini de derkenar etmiş oluyorum. Odessa 1792 yılına kadar Türklerin elindeydi. Z.E.V. Jabotinsky 1880 yılında Odessa'da doğdu. Rus kültürüyle büyüdü, bir şair ve tiyatro yazarı olarak isim yaptı. Gazeteci oldu, savaş başlayınca gazetesi adına çeşitli yerlerde halkın savaşa tepkisini ölçmek üzere dolaşmaya başladı. Dile çok kabiliyetliydi ve çok dil biliyordu. Kuzey Afrika'dan gazetesine İstanbul'da ilan edilen cihadın Müslümanlar üzerine hiçbir etkisi olmadığını ve olmayacağını göndermesi şayanı dikkattir. Bir başka yerde ise savaşın sonunda Almanya'nın yenilmesini önemsemediğini kaydediyor. Almanya, Almanya'dır diyordu. Ama en ağır fiyatın Türkler tarafından ödeneceğinden şüphe duymuyordu. Tabii temenni de etmektedir. Herhalde bunları sanat ve edebiyat adamı olmasını bağlayabiliriz. Seziyor ve görebiliyordu. Gördüklerine şiddetle bağlanıyor ve yalnız kalabiliyordu. Bir yerde de ruhen Yahudi ve aklen Hristiyan bir tür Goyish Kop sahibi olduğunu anlatıyordu. Goy Yahudi olmayanlara verilen addır. Böyle bir adam Siyonizmi bölebilmiştir. Revizyonist Siyonist hareketin şefidir. Jabotinsky Türkofil Siyonizmi, Türkofob Siyonizme çevirmek üzere bir mücadele ilan etti. Bunu biraz yumuşatarak Türkleri idare eden Siyonizm yerine Türkler ile savaşan bir Siyonizm yaratmak istiyordu demek daha münasiptir. Ayrıca Siyonist harekete silah ve savaş boyutunu sokuyordu. Yahudilerin Türklere karşı savaşı Jabotinski'nin marifetidir. Bunda çok önemli ölçüde başarılı olduğunu da biliyoruz. Ama bunun zerresini bile bilmiyoruz. Çünkü resmi tarih karanlıktır, obskurantisttir demek istiyorum. Kitaplarında Where the Turk Rules, Neither Sun May Shine Nor Grass May Grow, bir yeri Türkler yönetiyorsa ne güneş doğar ne de çimler yeşerir diyebilmektedir. İsrail Devleti'nin restorasyonunu ise tekrar bir Yahudi Devleti'nin kurulmasına da Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına bağlamaktadır. Bunu yaşamının felsefesi haline getirdiği ortadadır. Demek ki Jabotinski'nin de bir küçük Kopernik devrimi var. Emmioğlu İşmael. Türklerin harbe duhul etmelerinden hemen sonra Ben Gurion ve Ben Zvi, Kudüs'teki Osmanlı komutana bir istida vererek bir gönüllü lejyon kurmak istediklerini bildirdiler, kabul görmüştür. İlk etapta 40 gönüllü çıktı ve talime başladılar. Türkler yanında İngilizlere karşı cenk etmek esastır. Türkofil Siyonizm'den kastım budur, o tarihte Siyonizm, Filistin'e Yahudi yığmak anlamına geliyordu, daha önce de nakletmiştim. Devlet fikri asla telaffuz edilmiyordu. Siyonistler arasında Türk yöneticilerini teskin etmek temel politikadır. Türkler ile birlikte savaşacak Yahudi lejyonu hoş karşılanmıştır, tabii buluyoruz. Fakat komutan Cemal Paşa, Büyük Cemal Paşa da deniyordu, artık Yahudilerden hayli şüphelenmeye başlamıştı. Silahların Türklere karşı dönmesinden endişe ediyordu, bu projeyi durdurdu. Cemal Paşa asla antisemitik değildi ama Siyonizme karşı tutum almak zorunda kalmıştı. Çünkü Suriye'nin elde tutulabileceğine ve Mısır'ın geri alınacağına inanıyordu. Yahudilerin ise gizli örgütleriyle ve Araplara karşı tetiş uygulayarak ayrı bir devlet kurmak için çalıştıklarını görmüştü. Çok geç olmakla birlikte zecri tedbirler aldığını biliyoruz. Türk yanlısı Yahudi lejyonunu durdurmak bu tedbirlerden birisidir. Durdurdu ama Jabotinski'nin işi hiç de kolay görünmüyordu. Çünkü dünya Yahudi şefleri açıkça Türklere karşı savaştan çok korkuyorlardı. O tarihte Türkler hala çok güçlüdürler ve o halde Türklerle karşı savaşmak, Filistin'deki Yahudileri tehlikeye atmaktır. Bunu ileri sürüyorlardı. Bu nedenle İngilizler ile birlikte savaşacak bir Yahudi lejyonuna hep karşıdırlar. Amerikan Yahudi örgütleri Jabotinski'yi aforoz ediyorlardı. Jabotinski tek başınadır. Siyonist yayınlara sansür koydular. Bir de sadakat meselesi var. İspanya'dan kovulan Yahudilere tek kapıyı Türklerin açtıkları ve bu nedenle de sadakat hislerinin de bu projeye karşı düştüğü yolla argümanları bir kenara koyuyorum. Yahudilerin sadık olmadıkları noktayı nazarı değil, Yahudiler gıpta duyulacak kadar sadıktırlar. Tek kapı nazariyesi ise bir hikayedir. Her yere gittiler ve tekrar dağıldılar. Tek kapı nazariyesini İsrail devleti kurulduktan sonra yalnız İsrailliler uydurdular. Türkiye-İsrail yakınlaşması için gerekçeler aranıyordu, bunu da çıkardılar. Tek kapı nazariyesi bir propagandadır ve yine de kuvvetle inananlar olduğunu biliyoruz. Bu cihetle ahfadına Abayezid ya da Bayezid misli Müslümanlıkla hoş bir sedağı olmayan isimler takıyorlar. Hikayeden neşet etmektedir. Bitmiyor. Başka ve daha büyük bir mania var. Filistin'e göç etmiş Yahudilerin kısmi azamisi Rusya'dan gelmedirler. Hepsinin pogrom anıları var. Rusya'dan nefret ediyorlar. Jabotinski projesi ise elinde sonunda Rusya için savaş anlamına gelmektedir. Türklere karşı lejyon, Türklerin yenilmesi ve Rusya'nın kazanması için savaş demektir. Güzel, Türklerin yenilmesi kabul edilebilir. Ama Rusya'nın kazanmasını istemek ise zordur. İşte mania budur. Şair Jabotinski'nin bu meseleye bulduğu çözümün hayli şairane olduğunu kabul etmek zorundayız. Bir büyük aşk, bir büyük nefreti ortadan kaldırır demektedir. Yahudiler için önemli olan kutsal topraklarda yeniden devlet olmaktır. Büyük aşk budur ve bu büyük aşk büyük nefretten üstündür. Cevabı budur. Bu büyük aşkın üstünlüğü nazariyesi ne kadar ikna edici oldu bilemiyorum. Fakat böylece masalımızda bir büyük aşkın da eksik olmadığını tespit etmekle ben hayli bahtiyar olabiliyorum. Çünkü masal masaldır ve her daim içinde bir büyük aşk olmalıdır, koyuyoruz. Yalnız bu projesini müdafaa ederken ve Türk düşmanı bir Siyonizm inşa ederken, Jabotinski'nin önüne bir eski nazariyenin daha çıkmış olduğunu müşahede ediyoruz. Bu da Emmioğlu İşmael meselesidir ki, İngilizce metinde Our Cousin İşmael olarak geçmektedir. Kuzen İsmail de diyebiliriz. Ben Emmioğlu İşmael deyişini daha yerinde görüyorum. Ne tesadüf diyebilir miyiz? Hamburg'da toplanan 9. Dünya Siyonizm Kongresi'ne 1909 yılındaydı. İstanbul'dan iki delege gidiyordu. Şimdiye kadar birini dahi bilmiyorduk. acizleri Moïse Cohen'in Osmanlı Yahudiler adına Hamburg'a gittiğini teknik kitaplardan çıkarıp genel tratelere yerleştirmiş idi. Daha sonra Munis Tekinalp imzasıyla Kemalizmin kodifikasyonunu deruhte eden bu alyansist, Tevrat'ta ifadesini bulmakla sınırları pek müphem olan vaat edilmiş toprakların adeta bugünkü Türkiye olduğunu ileri sürüp kendilerine bir yurt arayan tüm Yahudilere bir davetiye çıkarmıştı. Bilmiyorduk, öğrendik. Hayli ateşli münazaralar olmuşmuş. Jabotinsky taraftarları buna şiddetle itiraz eylediler. Bu Emmioğlu Yişmael nazariyesini Türkler ile Yahudiler arasındaki akrabalık doktrinini aptalca ve ahmakça gördüklerini açıkça dile getirdiler. Jabotinsky bu nazariyeyi ileri sürenlere açıkça aptal, foolish ve ahmak, idiot sıfatını layık görüyordu. Yahudilerin Türkler için bizim Emmioğlu Yişmael kavmi aptalca ve hissi temayüller beslediklerini tespitle ateş püskürüyordu. Bir Turanyan kabile olan Aturanyan tribe, Türkler ile Semitik İşmail arasında hangi akrabalık, relation olabilir? Bu nazariyeyi müdafaa edenlere bakarak Yahudiler arasında ahmakların olduğuna karar veriyordu. Bu idiotlar bize politikamızı dikte edemezler. Jabotinsky çok sert konuşuyordu, edebiyatçı yanı ağır basmaktadır. Bir noktayı tasrih etmek zorundayım. Hamburg Kongresi'nde Jön Türk davetine şiddetle karşı çıkan Jabotinsky değil, maruf Siyonist Max Nordau idi. Doktor Nordau, Kürsü'den asimile olmak için Türkiye'ye neden gideceğiz yolla aykırmıştı. İş asimile olmaksa herkes olduğu yerde muradına ulaşabilirdi. Ancak Jabotinsky, Doktor Nordau'yu çığlıklarla alkışlamıştı. Yaşlı Siyonist Jabotinsky'nin revizyonunu ilk destekleyenlerden birisidir. Jabotinsky Rusya'da yetişti, o zaman bütün akımları sosyalistler söndürüyordu. Yahudi gençler de ya Narodnichestvo ya da Marksizme kayıyordu. Jabotinsky'nin de böyle bir dönemi var. İtalya'da ikin Avanti'ye yazacak kadar sosyalist olmuştu. Rusya Marksizminin tesirine bağlayabiliriz. Kendisini Avrupalı görüyor. Filistin'de kurulacak Yahudi devletinin Avrupa'nın Esfarez, Öfrates, Fırat kenarına kadar uzaması sayıyordu. Bütün Yahudi gençlerinin sosyalizme meylettikleri bir zamanda Siyonizmi reaksiyoner bir ütopya saysalar da Bundizmi Siyonizme açılan bir kapı olarak görüyorlar ve olumlu kabul ediyorlardı. Acizleri Rusya alyansizmi telakki etmektedir. Zev Vladimir, Türkler asla bizim kuzenlerimiz değildir diyordu ve kaldı ki even with the real İsmail we have nothing in common, hakiki İsmail ile de ortak yanımız yoktur ibaresini ekliyordu. Buradan Emmioğlu Yişmael nazariyesinin pek de Abraham'ın Hacer'den olma oğlu İsmail'e bağlayamıyoruz. Daha doğrusu bağlamadıkları intibaını ediniyoruz. Nereden çıkarıyorlar? Kaldı ki acizleri Jabotinsky'nin büyük rakibi Ben Gurion'da Türkler ile Yahudilerin birbirini tamamlayan complementary kavimler olduklarını ileri sürmüştü. Öyleyse Yahudi şeflerinin dillerinin altında bir bakla var, tutuyorlar. Ne olabilir buluruz ve bulursak şebekenin ikincisinde naklederiz. Masallarda merak iyidir, kaldı ki biz hayli meraksız bir kavim olduk.